Deutsche Welle. Olaylar ve yankılar.
Deutsche Welle Bonn stüdyolarından sunduğumuz Olaylar ve Yankılar programında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Mikrofonda Beklen Kulaksızoğlu. İsrail'in Gazze operasyonları sürerken Avrupa'da antisemitizm tartışmaları Orta Doğu krizini gölgede bıraktı. Ukrayna krizi nedeniyle Rusya ile yaşanan gerginlik ekonomik endişeleri derinleştiriyor. Basın özetlerimizin ardından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çocuk mülteciler sorunu ve dünyada açlıkla mücadele raporunu konu alacağız. Programımızı günün güncel gelişmelerinden derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz sevgili dinleyenler. Mikrofonda Tuncay Yıldırım.
Deutsche Welle Haberler.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry, barış görüşmeleri için yeniden Orta Doğu'ya gitti. Kerry, bölgedeki temasları kapsamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmut Abbas'la Ramallah ve Batı Kudüs'te bir araya gelecek. Kerry, İsrail hükümetinden kara harekatına son vermesini isteyecek. Filistin'den de Hamas'ın saldırılarını önlemesini talep edecek. Bu arada güvenli olmadığı gerekçesiyle çok sayıdaki ülkenin Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etmesi İsrail'in tepkisine yol açtı. İsrail, ülkenin güneyinde bulunan askeri havaalanını uluslararası uçuşlara açtı. Ancak aralarında Lufthansa'nın da bulunduğu çok sayıda hava yolu şirketi İsrail'e uçmayı reddediyor. Diğer yandan İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden Gazze şeridinin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 655'e, yaralıların ise 4200'e ulaştığı belirtiliyor. Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna ordusuna ait iki savaş uçağını düşürdüklerini açıkladılar. Haber Ukraynalı yetkililer tarafından da doğrulanırken pilotların durumları ile ilgili bilgi verilmedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri gizli istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler doğrultusunda Ukrayna'da geçen hafta düşürülen Malezya uçağının Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından yanlışlıkla vurulduğunu ileri sürdü. Amerikalı yetkililer olayda Rusya'nın da payı olup olmadığı konusunda kesin bilgi sahibi olmadıklarını belirttiler. Rusya, Ukrayna'daki ayrılıkçılara silah temin etmek ve militanları eğitmekle suçlanıyor. Öte yandan düşürülen Malezya uçağındaki 193 Hollandalı için bugün Hollanda'da yas ilan edildi. Alman Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Afganistan'a giderek bu ülkede konuşlanan Alman askeri birliğini ziyaret etti. Mezarı Şerif'te İSAF'a bağlı olarak görev yapan Alman askerlerine hitap eden von der Leyen, 2015'ten itibaren 800 Alman askerinin eğitim amacıyla Afganistan'da bulunduracağını belirtti. 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan tamamen çekilme kararı aldığını hatırlatan von der Leyen, Alman askerlerinin de bu tarihten itibaren Afganistan'daki misyonunun sona ereceğini kaydetti. Alman askeri 5 ay sonra Afganistan'ı terk edecek. Gelecek yılın sonuna kadar ülkede sadece Afgan güvenlik birimlerine yönelik eğitim çalışmaları yapacak askeri birlikler kalacak. Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen intihar saldırısında 23 kişi öldü, 50'den fazla da yaralı var. Saldırının Şiilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahalledeki polis kontrol merkezine bomba yüklü otomobille gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar üstlenen olmadı. Ancak olayı daha önce de benzer saldırılar düzenleyen IŞİD militanlarının yaptığı tahmin ediliyor. Çin hükümeti kendi gibi sosyalist sistemle yönetilen Küba'ya kredi verecek. Miktarı açıklanmayan krediyle ülkenin doğusunda bir liman yapılacağı belirtildi. Küba'ya giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, kredi sözleşmesinin dışında 28 anlaşmaya daha imza attı. Anlaşmalar özellikle yenilenebilir enerji, altyapı ve dijital televizyon yayınlarının genişletilmesi çalışmalarıyla ilgili bir dizi alanı kapsıyor. Deutsche Bank'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan yan kuruluşu, Mali Denetleme Kurulu tarafından bilançolarının hatalı tutulması nedeniyle ihtar edildi. Wall Street Journal'in haberine göre mali denetimden geçen banka zayıf not aldı. Gazeteye konuşan bir banka görevlisi ise sorunların giderilmesi için önlem alınacağını, yeni elemanların istihdam edileceğini belirtti.
Deutsche Welle.
Güncel gelişmelerden haber turunu Tuncay Yıldırım hazırlayıp sundu sevgili dinleyenler. Gelişmeler ve ayrıntılarını gün içinde internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Adresimiz İngilizce yazılı şekliyle dw.de/turkish ya da arama motorlarından birine dwturkish yazmanız yeterli. Orta Doğu'dan gelişmelerin ayrıntılarını haber turumuzda dinledik. Avrupa'da ise antisemitizm tartışmaları Orta Doğu krizini gölgede bırakmış durumda. Filistin halkına destek eylemlerinde kullanılan antisemitist sloganlar Fransa'nın ardından Almanya'da da yoğun tartışmalara yol açtı. İsrail'in Gazze operasyonunu kınamak ve Filistin halkına destek amacıyla Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde Yahudi karşıtı söylemlerin ve kimi zamanda şiddete varan tepkilerin ortaya çıkması Alman siyasileri kaygılandırıyor. Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Yahudi nefretinin protestolara damgasını vurduğunu savundu. Berlin'de cumartesi günü düzenlenen bir eylemde polis bir Yahudi'yi saldırıdan korumak zorunda kalmış. Essen kentinde de cuma günü eski bir sinagoga saldırı düzenlemeyi planladıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alınmıştı.
Sosyal medyada Avrupa başkentlerinde Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerinde polisin antisemitist sloganlara sesini çıkarmadığı yönündeki haberler giderek daha geniş yer buluyor. Fransa'da hafta sonunda düzenlenen protestolarda sinagoglara saldırılmıştı. Alman kentlerinde düzenlenen eylemlerde de Yahudi karşıtı söylemlerin ön plana çıkması endişeye neden oluyor. Berlin'in Neukölln semtindeki El Nur Camii'nin imamının internette yayınlanan bir videoda Yahudileri öldürme çağrısı yaptığını belirten Almanya'daki İsrail Büyükelçisi Yakov Hadas Handelsmann gelişmelerden kaygılı.
Protestolara ya da ifade özgürlüğüne kesinlikle karşı değiliz. Bize göre bu demokrasinin temelini oluşturuyor. Ancak yaşananlar hafta sonunda olduğu gibi polise ya da İsrail yanlısı protestoculara yönelik şiddete dönüşürse bu kabul edilemez. Zira protestolarda Yahudileri gazlayın gibi antisemitist sloganlar duyuluyor. Almanya'da böyle bir şey nasıl mümkün olur?
Yahudi düşmanı açıklamalara Almanya'daki hemen her partiden sert yanıtlar gelse de Alman hükümeti henüz bu konuda alarma geçmeye gerek olmadığı görüşünde. Siyaset bilimci Stefan Grigatsa, Gazze krizinin İsrail nefretine dönüşmüş şekilde Avrupa'ya taşındığı görüşünde.
Bunun ayırdına varmak için kahin olmaya gerek yok. Yaşanan Almanya'nın sokaklarında tahminen bundan 70 yıl önce son kez duyulmuş olan anlamsız bir antisemitizm.
2012 yılında İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar sırasında da Almanya'da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerinin düzenlendiğine dikkat çeken Grigat, ancak o günden bu yana protestocuların profilinin değişiklik kaydettiğini vurguluyor. O dönemki protestolarda sol görüşlü protestocuların öne çıktığını belirten siyaset bilimci, bu defa ise protestolara radikal İslamcı çevrelerden katılanların ağırlıkta olduğunu vurguluyor. Grigat, radikal protestocuların Gazze'de öldürülen sivillerin fotoğraflarını kullanarak nefret ateşini körüklediklerinin ve binlerce kişiyi kısa sürede saflarına çektiklerinin altını çiziyor. Stefan Grigat'ın dikkat çektiği bir başka nokta ise sadece İsrail söz konusu olduğunda İsrail karşıtlığı gibi bir ifadenin kullanılması ve bu ifadenin dile ne kadar yerleşmiş olduğu. Grigat, kimsenin Japon karşıtlığı ya da İsveç karşıtlığı gibi bir ifade kullanmadığına vurgu yapıyor. Siyaset bilimci Suriye'de yüz binlerce kişinin ölümüne kimse sesini çıkartmazken, birkaç yüz Filistinlinin öldürülmesinin ardından binlerce kişinin sokaklara dökülmesinin de sorgulanması gerektiği görüşünde. Almanya'da Stern dergisinin yaptığı bir ankete göre, ankete katılanların yarısından fazlası, Gazze'de yaşananlardan radikal İslamcı Hamas kadar İsrail devletinin de sorumlu olduğu görüşünü savunuyor. Katılımcıların %86'sı Almanya'nın İsrail'i desteklememesi gerektiği görüşünde. Avrupa genelinde olduğu gibi Gazze'ye destek protestolarının Almanya'da da devam etmesi, protestoların Cuma günü yapılacak Dünya Kudüs Günü vesilesiyle doruk noktaya ulaşması bekleniyor.
Deutsche Welle.
Avrupa Birliği ülkelerini Rusya'ya karşı çok pasif kalmakla eleştirenlerin sesi giderek daha yüksek çıkarken, Fransa'nın Rusya'nın sipariş verdiği uçak savar tankını teslim edeceğini açıklaması sert tepki çekti. Paris yönetimi siparişi verilmiş tankı teslim etmemesi durumunda Rusya'ya 1 milyar 200 milyon euro geri ödemek durumunda kalacağını, ayrıca bunun anlaşma ihlali olacağını söylüyor. Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı müttefikler bu savunmadan tatmin olmuş değil. Rusya'ya yaptırımlar konusu batılı ülke kamuoylarında büyük bir ikilem yaratmayı sürdürüyor. Rusya ile sıkı ekonomik ilişkiler içindeki Almanya'da iş dünyasında da endişe hakim. Enerji konusunda Rusya'ya bağımlılık bir yana, bu dev ülke Alman ihracatında da önemli bir yer tutuyor.
Malezya uçağının Ukrayna'da düşürülmesi Avrupa ülkelerini ekonomik açıdan da zora soktu. Hükümet ve devlet başkanları bir yandan Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarda kararlılık gösterirken, diğer yandan ülke ekonomilerinin uğradığı zararı da en aza indirgemekle boğuşuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'nden Kremlin'e karşı daha sert önlemler almalarını istese de, Avrupa ülkeleri bu durumun olası zararlarını da hesaba katarak daha temkinli davranıyor. Rusya'ya uygulanacak ekonomik yaptırımların Alman ekonomisine son derece olumsuz etkilerinin olacağını belirten ekonomi uzmanları, hükümetin Rusya politikasını belirlerken bu tür hassasiyetleri de hesaba katmalarını öneriyorlar. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Yardımcısı Volker Treyer, Rusya'ya uygulanacak sert ekonomik yaptırımların Almanya'ya maliyetiyle ilgili şunları söylüyor.
Almanya'da mevcut her 3 istihdam noktasından biri ithalata bağımlı durumda. Eğer Rus-Alman ticaretini ortadan kaldırırsak, bu ilişkilere dayalı 300 bin istihdam noktasını tehlikeye atarız. Rusya'da oldukça yüklü yatırım yapmış çok firma var. Şimdi bu krizin faturasını onlara mı keseceğiz? Ekonomi temsilciler olarak kuşkuluyuz. Bu kuşkumuz giderilmeli.
Aslında Rusya'ya kamuoyu tarafından yetersiz olarak algılanan bir takım ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başladı. Ama algının tersine bu yaptırımlar bile ekonomiye oldukça olumsuz yansıyor. Treyer, yılın ilk 5 ayında Rusya'ya yönelik ihracatta %13'lük gerileme kaydedildiğini vurguluyor. Rusya'nın da Avrupa'dan gelen ekonomik yaptırımlar karşısında sessiz kalması beklenmiyor. Sonuçta Avrupa'nın dünyadaki tek pazar olmadığı da bir gerçek. İşte bu noktada Treyer'in endişeleri var.
Dış ülkelerdeki sanayi ve ticaret odalarından edindiğimiz bilgilere göre Rus ticaret ortaklarımız özellikle Çin'le ilgileniyorlar. Bu durumda çok güçlü bir tepkiyle karşılaşır, yaptırım girdabına gireriz.
Rusya ile ticari ilişkilerin kesilmesinin özellikle orta ölçekli şirketler için vahim sonuçlar doğuracağını ifade eden Alman Orta Ölçekli Şirketler Birliği Başkanı Mario Owen, Rusya ile iş yapan 6300 Alman şirketinden birçoğunun orta ölçekli olduğuna dikkat çekiyor. Aynı şekilde 350 bin ihracatçı Alman şirketinden %98'inin de orta büyüklükte olduğunu kaydeden Owen, söz konusu firmalardan 1/4'ünün yaptırımlardan olumsuz etkileneceğini sözlerine ekledi. Bu gerçeklerle Alman ekonomisi federal hükümete baskı yaparak yaptırımları daha da arttırmamasını istiyor. Öte yandan Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları ise dün Brüksel'de toplanarak Avrupa Birliği Komisyonu'nun Rusya'da ticaret yapılmayacak firmalar için bir kara liste hazırlamasını kararlaştırdı. Listenin yarın tamamlanması bekleniyor. Federal Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, dünkü zirveden önce yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yönelik sert önlemler alınmasını talep etmişti. Avrupa Birliği'nin sorunu diyalogla çözmek için çaba gösterdiğini, ancak bunun sonuç vermediğini ifade eden Steinmeier, ayrıntı vermeden daha katı adımlar atılmasının zamanı geldiğini düşünüyor. Şimdi ekonomistler, Avrupa Birliği'nin tüm sektörleri kapsayan geniş çaplı bir ekonomik yaptırım kararı alması durumunda Rusların sergileyeceği karşı ataktan çekiniyorlar. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Genel Müdür Yardımcısı Treyer, endişesini şu sözlerle dile getiriyor.
Eğer böyle bir sonuç çıkarsa, o zaman politikacılar halka ve ekonomi çevrelerine Almanya'da meydana gelecek sorunları açıklamak zorundalar. Ancak bu sualin muhatabı da belirlenmeli.
Deutsche Welle, Alman basını.
Sıra bugünün Alman basını ve internet portallarından derlediğimiz basın turunda sevgili dinleyenler. Bugünkü yorumlarda da Orta Doğu'daki durum ve Ukrayna krizi öne çıkıyor. Basın özetlerini stüdyodaki arkadaşım Ufuk Çakır'la aktaracağız. Berlin'de yayınlanan Tageszeitung'la başlıyoruz. Gazete Türkiye'nin Orta Doğu politikası ile ilgili bir yoruma yer vermiş. Hamas'ın Türkiye ve Katar dışında Arap dünyası dahil olmak üzere destekçisi kalmadığı vurgulanıyor. Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinin Mısır'da Erdoğan'ın desteklediği Müslüman kardeşleri deviren yeni rejimle işbirliği yapmasının Erdoğan'ı kızdırdığı, Mısır, İsrail ile Hamas arasında ateşkes için arabuluculuğa soyunurken Türkiye'nin Hamas'a sertliğe devam telkininde bulunduğu belirtiliyor. Yorum özetle şöyle devam ediyor. Sonuçta konu Sünni Müslümanların önderliğine kimin yapacağı. Bölgesel güçlerin bu çekişmesinde Hamas arada ezilme tehlikesiyle karşı karşıya. Ne Türkiye'nin ne de Katar'ın Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'ya sınırı var. Dolayısıyla Hamas'a yardım malzemesi de silah da gönderemezler. Geriye kalan Türk hükümetinin son derece saldırgan söylemi ve sokaklardaki öfke. Erdoğan Hamas'taki sertlik yanlılarına destek vererek Filistinli sivil halkın çektiği acıyı uzatıyor. Erdoğan Hamas yönetimine uzlaşma için baskı yapana kadar daha bir süre geçecek. Türkiye'deki yorumcular en erken 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Erdoğan'ın daha pragmatik bir tutum sergileyeceğine inanıyor deniyor Tageszeitung'un yorumunda.
Alman basınında antisemitizm tartışmaları Orta Doğu'daki krizi gölgede bırakmış durumda. Almanya'da İsrail'in Gazze operasyonlarını protesto için düzenlenen gösterilerde radikal İslamcı ve aşırı sağcıların öne çıkması, atılan antisemitist sloganlar ve Yahudilere karşı taciz ve saldırılar büyük bir tartışma başlattı. Bild gazetesinde İsrail'in İstihbarat Bakanı Yuval Steinitz ile yapılmış bir röportaj var. İsrail'e yönelik eleştirilerin meşru olduğunu ancak sözde barış savaşçılarının İsraillilerin hayatlarını koruma hakkını reddettiğini belirtiyor ve bunun barış hareketiyle bir ilgisi yok. Bu saf antisemitizmdir diyor. İstihbarat Bakanı Gazze operasyonunda 3 hedefleri olduğunu belirtiyor ve bunları şöyle sıralıyor. Teröristlerin askeri altyapısını önemli ölçüde zayıflatmak, İsrail kentleri ve sakinleri için barış ve güvenliği sağlamak ve üçüncü hedef Gazze şeridinin Oslo Anlaşması'nda karara bağlandığı şekilde silahlardan arındırılması. Steinitz, İsrail karşıtı fanatiklerin dünyadaki milyonlarca barışçı Arap'la hiçbir ortak yanları olmadığını da vurguluyor ve onları El-Kaide ve Irak'taki IŞİD teröristlerine benzetiyor.
Berliner Zeitung'un yorumunda ise antisemitizm karşıtı gösterilerin zamanı geldi deniyor ve Berlinliler Cuma günü İsrail Büyükelçiliği önünde Yahudi karşıtlığı karşıtı gösteriye çağrılıyor. Hatırlatalım Cuma günü İsrail karşıtı Almanya'da geniş çaplı gösteriler düzenlenecek.
Süddeutsche Zeitung'da Batı'nın Rusya politikasını eleştiren bir yorum var. Tehdit et, tehdit et ama aman hiçbir şey yapma başlıklı. Fransa'nın Rusya'dan sipariş aldığı helikopter gemisini teslim edeceği açıklamasına atıfta bulunuluyor ve Avrupa Birliği Ukrayna'nın doğusundaki savaşın kendisini de etkileyeceğini ne zaman anlayacak sorusunu yöneltiyor. Yorumda özetle şu satırlar yer alıyor. Rusya'ya karşı ciddi ekonomik yaptırımlar gerekli. Avrupa Birliği şimdiye dek sert yaptırım tehdidinde bulunalım ama karara bağlamayalım ki tehdit edecek bir şeyler kalsın mantığıyla hareket etti. Bu taktik tutmadı. Sonuçta Moskova'ya ulaşan mesaj, tehdit ediyoruz ama bir şey yapmayız oldu.
Son olarak Frankfurter Allgemeine Zeitung'da ise Putin isteseydi başlıklı bir yorum var. Rusya'nın artık sadece doğalgaz ve petrol değil, istikrarsızlık ve güvensizlik sevkiyatçısı haline geldiği belirtiliyor yorumda ve Putin'in yalanlamalarına rağmen Moskova, Ukrayna'nın doğusundaki yangını körüklemeye devam ediyor. Putin isteseydi, bırakın eğitimli personeliyle ağır uçak savar tanklarını tek bir kurşun atılamazdı deniyor. Basın özetlerimiz burada sona eriyor.
Deutsche Welle.
Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırı büyük bir mülteci dalgasıyla karşı karşıya sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Teksas eyaletindeki sınır bölgesine ek 1000 adet sınır muhafızı göndermek zorunda kaldı. Ve üstelik bu kez muhafızların durdurmak zorunda oldukları reşit olmayan mülteciler. Ülkelerindeki yoksulluk, çeteler ve tehlikeli hayat koşullarından kaçmaya çalışan on binlerce çocuk daha iyi bir yaşam için sınırı aşmaya çalışıyor. Ne var ki birçokları için en büyük dram sınırı geçtikten sonra başlıyor.
Teksas eyaletinin ikinci büyük kenti San Antonio'da havuzlu ve temiz bir tesis olan Otel Carefree'indeki güzel görüntülerden birkaç metre ileride eser kalmıyor. San Antonio'nun Lakeland semtindeki hava kuvvetleri üssünde gri barakalar içinde kalan yüzlerce çocuk bambaşka bir tablo çiziyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin huzur dolu yaşamı burada yüksek tel örgüler ve gözetmen askerlerle sona eriyor. Amerika'ya sığınmaya çalışan yüzlerce çocuk burada kaderlerinin tayin edilmesini bekliyor. Hepsi sırayla duruşmaya çıkıyor. Çocuklara duruşma öncesi temiz kıyafetler veriliyor. Hakimler için gündelik yaşamın sıradan parçası haline gelmiş bu davalar, çocuklar içinse hayatlarını değiştirebilecek öneme sahip. Çocuklar ya tek başlarına ya da küçük gruplar halinde sınırı geçmeye çalışıyor. Yolda yaşadıkları kimi zaman ülkelerinde yaşadıklarını aratmayacak kadar tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Çocukları mahkemede temsil eden sivil toplum kuruluşu Racism Başkanı Jonathan Ryan, sınırı geçmeye çalışan çocukların yolda tehlikeli saldırılara hedef olduklarına dikkat çekiyor. Öyle ki Racism'a bağlı 21 avukat çocukların anlattıkları üzerine psikolojik destek almak zorunda kalıyor. Sağ salim sınıra ulaşan ve Amerika Birleşik Devletleri sınır koruma tarafından yakalanan çocuklar için bundan sonra da her şey yoluna girmiyor. Jonathan Ryan, çocukların sınır koruma tarafından yakalandıktan sonra insanlık dışı şartlarda tutulduklarını belirtiyor.
Birçok fotoğraf çocukların ne şartlarda kaldıklarını gösteriyor. Sınır koruma merkezlerinde sardalya gibi istifleniyorlar. Latin Amerika'da bu konteynerlara buz kutusu deniyor. Buralar buz gibi ve çocuklar burada günlerce kalıyor. Yeterli kıyafetleri olmadan burada yemek yiyor, uyuyor, her şeyi bu tek yerde yapıyorlar.
They do everything. They do not leave the box.
Mülteciler tecrit mekanlarındaki dondurucu soğuğun bir an önce vazgeçip geri dönmeleri için caydırmak amacıyla kullanıldığını öne sürüyor. Racist bu insanlık dışı yöntem için dava açtı ancak sonuç elde edemedi. Jonathan Ryan, Lakeland'daki mülteci yerleşkelerinin çok daha iyi olduğunu ve buraların devlete bağlı farklı ajanslar tarafından işletildiğini belirtiyor. Latin Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmaya çalışan mülteciler Washington'da da tartışma konusu. Cumhuriyetçiler çocuk ve genç mültecilerin sınır dışı edilmelerini talep ediyor. Ancak bunun için hali hazırda bir yasa bulunmuyor. Çünkü George Bush tarafından imzalanan mülteci yasası reşit olmayan mültecilere yasal koruma sağlıyor. Sınır bölgesinde bütçe ayrılıp mülteci barınakları yapılmasına da karşı çıkanların sayısı fazla. Ancak Jonathan Ryan buradaki sorunun sadece bir göç sorunundan ibaret olmadığını belirtiyor.
Burada bir insanlık krizinden söz ediyoruz ve burada acı çekenler çocuklar, Amerikan vatandaşları değil. Onların krizi bizim değil. Dünyanın en güçlü ulusu bir grup çocuğa güvence sağlayamayacaksa bu durum bir insanlık faciasına dönüşür.
Deutsche
Welle.
Dünya çapında yürütülen açlıkla mücadelede umut verici gelişmeler de yaşanıyor sevgili dinleyenler. Her geçen gün hızla artan dünya nüfusuna rağmen açlık sınırının altında yaşayan insan sayısı azalma eğiliminde. 90'lı yılların başında yerküre üzerinde 1 milyardan fazla aç insan yaşarken bu sayı günümüzde 842 milyona gerilemiş durumda. Ancak diğer yandan bu rakam önemli bir gerçeği de gizliyor. Gizli açlık. İki önemli uluslararası yardım teşkilatı Terdezon ve Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü'nün konuyla ilgili raporundan ayrıntılar var sırada.
Dünyada yaklaşık 2 milyar insan gizli açlık adı verilen yetersiz beslenmeden muzdarip. Raporun en çarpıcı kısmı bu. Hayati öneme sahip vitamin ve minerallerden yoksun gıdalarla beslenen bu insanlar en başta son derece zayıf bir bağışıklık sistemi olmak üzere önemli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyorlar. Vücutta körlüğe varan kalıcı sağlık sorunları yaratan bu yetersiz beslenme sorununun en yaygın görüldüğü bölgeler Hindistan, Bangladeş, Orta Asya ve Afrika'nın birçok kesimi. Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Genel Sekreteri Wolfgang Yaman, gizli açlığın da en az gerçek açlık kadar, yani yeterince kalori alınamaması kadar büyük bir sorun olduğunu dile getiriyor.
Afrika'nın doğusu ve güneyinde insanlar büyük oranda sadece mısır lapası yiyor. Bu şekilde karınları doyuyor ama sürekli olarak böyle beslendikleri için vücutlarına hayati önemdeki vitaminler girmiyor. Aynı sorunu salt pirinç tüketilen coğrafyalarda da görüyoruz. Kabuğu soyulan bu beyaz pirinç de neredeyse hiç besin değeri içermiyor.
Durumun vahametini bir örnek ile ortaya koymak gerekirse, dünya çapında her yıl 300 bin ile 700 bin arasında çocuk A vitamini eksikliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Buna ek olarak yaklaşık 300 bin çocuğun da gözleri kör oluyor. Folik asit ve demir eksikliği de bir başka önemli sorun. Hamile olan ya da çocuğunu emziren kadınların bu iki temel besin maddesinden yoksun kalmaları durumunda anne rahmindeki fetüsün bedeni deformasyona uğrarken anne sütüyle beslenmeye çalışan bebeklerde A vitamini, folik asit ve demirin yanı sıra çinko ve iyot eksikliği de hayat boyu kalıcı hasarlar yaratabiliyor.
Demir ve A vitamini eksikliği emziren annelerde sıkça görülüyor. Bunun yarattığı sağlıksız durum doğrudan anneden yeni doğmuş olan bebeğe sirayet ediyor. Annenin yeterli miktarda iyot tüketmediği hallerde bebeğin zihinsel engelli olma riski artmakta. Sözünü ettiğimiz bu gizli açlığın küçük çocuklarda birbirinden farklı hastalıklara ve hatta ölümlere neden olan değişik türlerini gözlemleyebiliyoruz.
Bu sorunun ideal çözümü tabii ki tüm insanların besin değeri yüksek, kaliteli gıdalarla beslenebilmeleri olurdu. Temel gıda maddelerinin yanında herkesin meyve, sebze, yumurta, süt, balık ve et gibi besinlere ihtiyacı var. Ancak gerçek şu ki yoksullukla mücadele eden insanlar bu besinlere ulaşamıyorlar. Aynı zamanda kalkınma alanında uzman bir sosyolog olan Dünya Açlıkla Mücadele Örgütü Genel Sekreteri Wolfgang Yaman, bu sorunun çözümü için elde var olan temel gıda maddelerinin gerekli vitamin ve minerallerle zenginleştirilmeye başlandığını bildirdi. Hatta bu yöntem 80 ülkede kanunlarla zorunlu kılınmış durumda.
Örneğin Zambiya'da mısır kanunen A ve D vitaminleriyle zenginleştirilmek zorunda. Ayrıca evlerde de gıdaların besin değerini multivitamin tozları karıştırarak artırmak mümkün. Bu uygulama başarılı olabilir.
Gizli açlık ve genel anlamda açlığa karşı mücadele yöntemlerinden biri de genetiği değiştirilmiş temel gıda ürünleri yetiştirmek. Tahıl ürünleri, pirinç ve mısır gibi gıda maddelerini değişken hava koşullarına karşı daha dayanıklı ve daha verimli hale getirmeye çalışan bu metot, beraberinde tartışmaları da getiriyor. Çünkü genetiği değiştirilmiş gıdaların insan vücudu için ne gibi riskler taşıdığı henüz tam olarak araştırılmış değil. Ayrıca sorunlu bölgelerde yaşayan köylü ve çiftçilerin de söz konusu gıda tohumlarını satın alma gücüne sahip olmaları gerekiyor. Genetiği değiştirilmiş tohumların sadece bir kere ekilebilmesi ve bu tohumların her yıl yeniden satın alınma zorunluluğu da başka bir problem. Sonuç itibarıyla gizli açlık aslında bir yoksulluk sorunu olduğu için mağdurların para harcamasına dayalı tüm çözüm önerileri başarısızlığa mahkum.
Facebook, Twitter, YouTube, Google ve diğerleri. Deutsche Welle Türkçe'yi sosyal medyada da takip edin, gündemdeki gelişmelerden haberdar olun. Ayrıntılı bilgi için adresimiz dwturkce.com.
Böylece programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mikrofonda ben Beklen Kulaksızoğlu. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.